tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler, reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge, dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış, hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış, gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak, dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksenden herkese merhaba. Bir haftanın ortasına geldik bile. Sıcak gelişmelerle bugün yine karşınızda olacağım. Yaklaşık yarım saate yakın dünyada olup bitenleri size aktaracağım. Ki Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili pek çok gelişme var. Rakka hedefi, uçuş yasak bölge tartışmaları, Suriyeli Kürtlerin pozisyonu, hepsine bakacağız. Suriye'deki gelişmeler var. Suriye'deki barış sürecini, tırnak içerisinde öyle bir süreç de yok aslında ama işte savaşı belki barışa çevirmek için diyelim etkileyebilme potansiyeli olan gelişmeler ve notlara bakacağız. Avrupa'dan haberlerim var. Türkiye-Almanya ilişkileri, incirlik gerilimine uzanan haberler var. Dünyadan sığınmacılarla ilgili haberlerim, dünya siyasetiyle ilgili haberlerim var sizin için. Programın ikinci yarısında Profesör Mithat Sancar'la konuşacağız. Fırat Kalkanı Operasyonu ve Suriyeli Kürtlerin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yla ilişkileri bağlamında Suriye'nin kuzeyi ve bunların Türkiye'ye etkisini anlamaya çalışacağız Mithat Sancar'la birlikte. Başlayalım efendim. Evet, Fırat Kalkanı operasyonunun öncelikle 14. gününde IŞİD'in El Raide, Çobanbey'de iki Türk tankını vurması sonucunda iki askerin hayatını kaybettiği, beşinin yaralandığı bilgisi geldi dün akşam saatlerinde. İkinci bir açıklama daha, yaralı askerin bir askerin daha hayatını kaybettiği yolunda vurulan hedeflerle ilgili bilgiler de vardı ama bugün de IŞİD bu saldırıyı üstlendi, roket saldırısını. Sosyal medya aracılığıyla IŞİD açıklama yaptı. Halifeliğin askerlerinin dinden dönmüş Türk ordusu nitelemesi yaptı IŞİD'çılar Türkiye için. İki tankı güdümlü roketlerle hedef aldığı belirtildi bu açıklamada. Bu Fırat operasyonunun başından bu yana Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef olduğu en ölümcül saldırı oluyor bu durumda. 27 Ağustos'ta bir Türk askeri hayatını yitirmişti, şehit olmuştu ama Ankara PYD'yi sorumlu tutmuştu. Bu olaydan IŞİD böylece üstlenmiş oldu. Tabii Türkiye'nin Cerablus'u IŞİD'in geri çekilmesiyle fazla bir kurşun atmadan ÖSO ile birlikte ele geçirmesi de tartışmalar yaratmıştı. Bugün ayrıca 292 Suriyeli sivilin Cerablus'a geri döndüğü yolunda Türk yetkililerin yaptığı açıklama var. Onu da notların arasına ilave edeyim. Evet, askeri cephede en hararetli tartışma ise Elbab dediğimiz yerin ki Rakka'dan sonra Suriye'de en önem verdiği IŞİD'in yer deniliyor. Elbab pazarlığı özellikle herkes gitmek istiyor Elbab'a. Amerika'nın desteklediği Kürtlerin YPG'sinin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri de Elbab'a ilerlemek istiyor. ÖSO gruplarını, cihatçı grupları destekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri de ilerlemek istiyor. Bu konuyla ilgili anlaşılan gelen haberler, Washington'dan kaynaklanan haberler yoğun bir müzakere süreci olduğuna işaret ediyor. Türkiye sınırı sınırdan aşağılara ittirmişti, bir hat çekmişti ve bu sayede de Kürtlerin olası koridor oluşturmasını engellemişti. Yaklaşık 5-10 kilometrelik bir alan Özgür Suriye Ordusu kontrolünde, Türkiye'nin nezaretinde diyelim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Ve daha aşağıya Elbab'a gitme tartışmaları yapılıyor. Diğer yandan Mumbiç'te bir tartışma konusu. Bütün bunlar üzerine Sultan Murat Tugay, işte bu ÖSO'nun içerisinde yer alanlardan birinin komutanı Yusuf Salih Elbab, bu operasyon, Elbab operasyonu için hazırlıkların tamamlandığını söylemiş. Güneye doğru inileceğini söylemiş. Tabii nasıl olacak, nasıl inilecek, inilmesi nelere sebebiyet verecek? Demin dediğim gibi Mumbiç'le ilgili tartışmalar da var. Fırat'ın doğusuna Ankara geçtiğinden emin değil, Amerika'nın açıklamalarını tatminkar bulmadığını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son olarak G20 zirvesi vesilesiyle de bunu tekrarlamıştı. Bakalım işin Mumbiç ayağı da ne olacak? Ama tam bunlar tartışılırken bir de Rakka önerisi düştü gündeme Türkiye tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta G20 zirvesinden Çin'den dönerken açıklamalar yapmış ve burada Obama ile Amerikan heyetiyle zirve vesilesiyle yaptıkları ikili teması aktarmış. Ve demiş ki Rakka IŞİD'in önemli merkezi, birlikte bir şeyler yapmak istiyor Amerikan Başkanı. Bizim bakış açımıza göre sorun olmadığını söyledim demiş ve Rakka'yı beraber almak gibi bir vurgu yapmış. Tabii bu arada öyle bir tartışmalar vardı ki, hani Türkiye sınır tarafını tutar, Suriye Demokratik Güçleri YPG Rakka'ya yönelir, Amerikan yetkililerden uyarılar vardı. Yani işler biraz karışıyor Suriye sahasında, öncelikle onu söylemek lazım. Evet, bugün gelen bir başka haber, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuyla birlikte aslında de facto kurduğu tampon bölge için tampon bölgenin tamamlayıcısı pozisyonda olacak. Uçuş yasak bölge meselesi, Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Ben Rhodes, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı, uçuş yasak bölge konusunda görüşlerinin değişmediğini söyledi. Bunun temel sorunları çözeceğini düşünmediklerini söyledi. Uçuş yasak bölgeyi Amerika epey uzun zamandır Türkiye'nin ısrarlarına rağmen desteklemiyor. Diğer yandan memnunlar tabii Amerikalılar, öyle açıklamalar yapıyorlar. Ben Rhodes parantez içerisinde Fethullah Gülen'in iadesi meselesine de değinmiş. Burada da çok ümit var konuşmamış, size o kadarını aktarabilirim. Başkanın Gülen'i iade etmeyi seçmesini sağlayacak bir sistemimiz yok. Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldığımızı göstermemiz bence önemli. Bu yüzden Adalet Bakanlığı Türkiye'nin sunduğu kanıtları incelemek ve Türk muhataplarıyla konuyu ele almak için çok fazla kaynak tahsis etti. Bence Türk hükümeti konuyu ciddiye aldığımızı görüyor demiş Ben Rhodes. Biraz Türkçesi, Amerikan adalet sistemi kolay kolay Gülen'i vermez ama bakın biz ilgileniyoruz mesajı vermek olmuş. Türkiye'den çok ithamlar olmuştu, hatırlayacaksınız. Hatta işte İçişleri Bakanlığı'nda Efkan Ala'nın yerine gelen Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı iken darbe girişiminin arkasında Amerikan yönetiminin olduğunu iddia etmişti. Numan Kurtulmuş bir açıklama yapmış dün akşam ve demiş ki Amerikan yönetiminin darbeyle bağlantısının olduğunu düşünmüyoruz. Evet, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu, Elbap pazarlıkları, Mınbiç'te ne olacak? Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu grupları güneye doğru ilerleyecekler mi? Ki ilerledikleri yerde de Suriye Ordusu var bu arada, Halep vilayetinin kuzeyinde. Derken uçuş yasak bölge vesaire derken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi az önce. Dikkat çekici bir açıklama, çünkü S-400 füze kalkanı sistemini indirerek Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunu mümkün kılan Rusya'ydı. Bir takım gizli anlaşma ve pazarlıklar olduğu iddiaları hala havada uçuşuyor. Ancak Türkiye'nin daha ileri gidebileceğine yönelik belli noktalarda da anlaşma olmadığı görüşleri vardı. İşte Rus Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı. Diyor ki Türk askerleri ve Türkiye destekli muhalif grupların Suriye'de ilerlemesinden kaygı duyuyoruz. Bu tür adımlar Suriye'de askeri ve siyasi durumu karmaşık hale getirebilir. Toprak bütünlüğünü tartışmalı kılıyor bu tür adımlar. Ve Türkiye'den Suriye'deki durumu daha da istikrarsızlaştıracak herhangi bir adımdan kaçınmasını, Türkiye'ye kaçınması çağrısı yapıyoruz ifadelerini kullandı Rusya Dışişleri Bakanlığı. Evet, bu arada Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Leonid Kalaşnikov'un da bir açıklaması var. Biliyorsunuz burada da çok aktardım size, Amerika ve Rusya arasında operasyonları, özellikle Nusra Cephesi, El-Kaide'nin Suriye'deki mümessiline yönelik operasyonları koordine etmek, birlikte vurmak aslında pazarlıkları yapılıyor. Bir yandan da işte ateşkes sağlayıp siyasi süreci canlandırma pazarlıkları yapılıyor ama bir türlü sonuçlandırılamıyor. G20 zirvesi sırasında da bir anlaşmaya varılamadı. İşte Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı, bu anlaşmayı mümkün kılan iki husus var. Türkiye'nin Suriye'ye girmesi durumu kökten değiştirdi. Bu hamle hem Beyaz Saray'ı hem de Rusya'yı tedirgin etti. Eğer anlaşma yapılmazsa herkes yarın tehdit altında kalacak. Suriye Libya'ya dönüşecek diye bir açıklama yapmış. Çok dikkat çekici. Şunu kastediyor aslında. Türkiye'nin operasyonun Amerika ile Rusya'nın anlaşmasını sağlayabileceğini kastetmiş Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı. Evet, Evet, bu arada Amerikan Savunma Bakanı'nın Amerikalıların Rusya ile böyle bir anlaşma, Suriye ile böyle bir anlaşmaya dair arzularını sorgulatacak bir açıklama var. Rusya'yı ateşkesle ilgili adımlar için iknaya çalıştıklarını ama cesaret verici sonuçlar elde edemediklerini söylemiş Amerikalı diplomatlar. Rusya'nın seçimi onların sorumluluğu, onların sonuçları da onların sorumluluğu olacak gibi bir beyanat vermiş Pentagon şefi. Evet, bu arada bayram yaklaşıyor, bu ateşkes olmuyor derken Londra'da Dostlar, Suriye'nin Dostlar grubu diye bir grup kurulmuştu 2012'den itibaren. Türkiye'nin büyük çabaları vardı bu grupta. Daha sonra tabii bu IŞİD karşıtı koalisyona çevrilmişti. İşte onlar tekrardan Dostlar grubunun ruhunu canlandırmak gibi bir şeye soyunmuş durumdalar. Riyad muhalefeti aslında Suudi Arabistan'ın başkentinde şekillenmiş ülke dışındaki muhalefet Londra'da Boris Johnson'la bir araya geldiler. 6 aylık geçiş süreci, işte Esad'ın Esad'sız geçiş süreci önerilerini masaya yatırmak için bu vesileyle de Boris Johnson The Times gazetesinde bir makale yazmış ve o makalede Rusya'dan Esad'ı terk etmesini istemiş. Boris Johnson daha önce farklı açıklamalar yapmıştı. Bu açıdan dikkat çekici Londra toplantısında aldığı tavır The Times'daki makalesinde Suriye diktatöründen bütün uluslararası toplum kurtulmak istiyor tarzında yazılar yazmış. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Slovenya'nın Bled kasabasında bir bölgesel güvenlik forumu da yaptığı konuşma dikkat çekici. Hürriyet gazetesinde detayları yer alıyor. Şu açıdan dikkat çekici, Türkiye'deki darbeyle ilgili, AB'yle ilişkiler, Rusya'yla ilişkileri de ele almış Çavuşoğlu ama Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili mesajlar vermiş. Bunların başında da Suriye'de laik bir yönetimin gerekli olduğunu düşündüklerini söylemeleri. Kapsayıcı, mezhepsel olmayan ve laik bir yönetim gerekli. Tek bir şahısla ilgili bir şey değil. Esad konusunda tavrımı sürüyor ama Esad'ın destekçileri yönetimde olabilir. Herkesin kabul edeceği üçüncü bir isim, geçiş sürecinin lideri olabilir. Bu aslında Türkiye'nin belki müzakerelerde, belki Rusya'yla neleri zorladığının işaretini verebilecek bir açıklama. Velid Muallim gibi Suriye Dışişleri Bakanlığı yapan isimler daha önce yıllardır gündeme geliyordu ama bunun çok da gerçekleri ya da Suriye siyasetindeki gerçekleri yansıttığını söylemek herhalde zor. Evet, Rusya'ya geçmek istiyorum. Dikkat çekici, biraz Rus kültürüyle haşır neşir olanlar için belki onların daha iyi anlayabileceği bir haberimiz var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bloomberg'den John Mikledwait ile bir söyleşi yapmıştı. Bazı unsurları daha önce yayınlanmıştı, ben de buradan size aktarmıştım. İşte bir başka unsuru yansımış durumda, Sputnik internet sitesinde de okuyabilirsiniz, detayları var. Soru üzerine Rusya'nın akılla anlaşılabilecek bir ülke olmadığını söylemiş Vladimir Putin. Mikledwait demiş ki Rusya'ya indiğimde iki seçenek arasında seçim yapmam gerekiyordu. Doktor Zhivago ya da Godfather filmini izlemek. Size tavsiye edersiniz Rusya'yı anlamak isteyenlere demiş. O da Putin de bilmiyorum bilirsiniz bizde ünlü bir söz vardır. Rusya akılla anlaşılmaz, arşınla ölçülmez. Rusya'ya sadece inanılabilir. Rus kültürü çok kapsamlı, bu nedenle eğer Rusya'yı anlamak ve hissetmek istiyorsanız Tolstoy, Çekov, Gogol, Turgenev'i okumalı, Çaykovski'yi dinlemeli ve klasik Rus balesini izlemelisiniz demiş. Sonra eklemiş, sizi temin ederim ki Tatar, Moldovalı, Çeçen, Dağıstanlı kim olursa olsun sıradan vatandaşlarla karşılaşmaya başladığınızda onların çok açık hatta biraz naif insanlar olduklarını anlayacaksınız ifadesinde kullanmış Vladimir Putin. Tabii bir yanıt da gelmiş hemen mülakatı yapan şahsiyetten. Kendisi Doktor Zhivago'yu seçtiğini söylemiş. İşte Pasternak'ın, Boris Pasternak'ın eserini ne kadar okuduğuna dair ben şüpheler edindim açıkçası. Rus klasiklerini ortaokul yıllarından başlayarak okumuş bir insan olarak Rusları anlamak böylece daha kolaylaşıyor. Aslında herhalde Putin'in tavsiyesini dinlemekte fayda var. Evet, bu arada Rusya Kafkasya 2016 askeri tatbikatını gerçekleştiriyor. Putin de ziyaret edecekmiş bu tatbikatı. 10 Eylül'e kadar devam edeceği söyleniyor. Ben de size aktarmıştım. bu başlıktan sonra tekrar Türkiye NATO'ya geçelim. Onu da aktarayım. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in geleceğini, Türkiye'ye 2 günlük ziyaret için Ankara'ya geliyor yarın. Bu aslında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım ve üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. Darbe girişimi sonrası o kadar çok hararetli tartışmalar olmuştu ki Türkiye'nin NATO'dan çıkması bile çıkmasından bile bahsedenler Batı'da en azından olmuştu. Bunu da hatırlatalım. Evet, Türkiye-Almanya İncirlik Üssü ile ilgili pazarlıklar. Dün vaktim yetmediği için biraz eksik kalmıştı. Toparlayarak yeni gelişmelerle beraber onu da size aktarayım. Biliyorsunuz Alman Federal Meclisi'nde Haziran ayında Ermeni 1915 olaylarını soykırım diye tanımlayan bir tasarı kabul edilmişti. Alman hükümeti ise bu parlamentonun kararı, biz bunlara karışamayız tutumu almıştı ama işleri değiştirmedi. İncirlik Üssü'nde bulunan Alman askerlerini, Alman parlamenterlerin ziyaret talebini Türkiye sürekli olarak reddetti ve bu tartışma bitmek bilmedi. En sonunda dün itibariyle Almanya'nın 58 milyon euroluk bir yatırım paketi hazırladığı İncirlik'le ilgili askerler için barınak, modern geçici karargahlar, işte özel pist vesaire, IŞİD'le mücadelede kullanılıyor çünkü İncirlik Üssü. Bu haber gündeme düşmüştü. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu biraz yumuşama sinyali verir gibi olmuştu. Die Welt gazetesine konuşmuş ve ilişkileri teskin etmeye hazır oldukları mesajı vermiş. Ama bir şartı da var tabii. Almanya'yı ikinci sınıf ülke değil Türkiye diye uyarmış. Olumsuz davranması durumunda ziyaret yasağı sürer demiş. En son Alman parlamenterleri 4 Ekim'de biz gidiyoruz diye ultimatum vermişlerdi. Adeta tabii nasıl Türkiye'ye gelecekler, nasıl İncirlik'e gidecekler, o ayrı tartışma. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu da Strasbourg'da Avrupa Konseyi ile görüşmelerde bulunacak. Evet, bir de Deutsche Welle skandalı var Türkiye ile ilgili. Ankara'da Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la Deutsche Welle bir röportaj yapmış. Conflict Zone isimli bir program için ama röportajdan çıkışta kayıtlara el konulmuş. Küçük çaplı bir diplomatik kriz yaşanıyor. Almanya'nın da açıklamaları var. Kayıtlara röportajın hemen sonunda odadan çıktıktan sonra Spor Bakanı'nın direktifleriyle el konulmuş. Kayıtta geri verilmemiş. Deutsche Welle protesto ediyor. Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limburg basın özgürlüğü alanında Türkiye'yi yeniden eleştirdi. Bu durum, bu gelişmenin de basın özgürlüğünün halini ortaya koyduğunu söyledi. Evet, bu arada Merkel'in bir takım başlıklarını dün vermiştim size. Çünkü Mecklenburg Vorpommern, Almanca olunca zor telaffuz ediyorum, eyalet seçimlerinde hezimete uğramıştı Merkel'in partisi. İşte ondan ötürü sığınmacı krizi, Türkiye'ye karşı aldığı tavır da eleştiriliyor Merkel'in. Merkel yine bunu savunmuş. Türkiye ile yaptığımız anlaşma gerekli, sığınmacı anlaşması, hem de insan kaçakçılığı mücadele etmek gerekli. Başka bir şey yapamayız, bu işi böyle ele almalıyız mesajı vermiş Angela Merkel. Hollanda ile ilgili bir gerilim var. Hollanda Başbakanı Mark Rutte NPO 1 kanalına verdiği söyleşide Türkiye'deki darbe girişimi protestoları olduğunda Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Türkiye kökenli vatandaşlar toplandığında gazetecilerle bir gerilim yaşanmıştı. Türkiye kökenli vatandaşlar gazetecilere defolun diye bağırmışlardı. Bunu da Mark Rutte'ye, Hollanda Başbakanı'na sormuşlardı kanalla mülakatta. Rutte de sen defol git Türkiye'ye hissiyatına kapıldığını, ilk duygusunun bu olduğunu söylemişti. İşte bu biraz diplomatik nezaketsizlik olarak algılanmış durumda ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç bir açıklama yaptı bununla ilgili olarak. Türk toplumuna yönelik bu ifadeleri tasvip etmenin mümkün olmadığını, Hollanda Başbakanı'na yakışmadığını söylemiş. Yabancı düşmanlığı motifli söylem ve eylemlerin yoğunlaştığı bir dönemde her alanda toplumsal hayata katılma çabalarına zarar verebileceğini de söylemiş Tanju Bilgiç. Evet, sürem azalırken biraz daha başka yerlere de sıçrayalım. Amerikan seçimlerine bakalım. Demokratik Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump 8 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde kampanyalarını artık yoğunlaştırdılar. Az zaman kaldı. Yanılmıyorsam 62 gün kaldı. Ağız dalaşları da had safhada. En son Clinton Florida'da Trump'ı demagog diye niteledi. Uzun bir saldırıdan ibaret olduğunu söyledi kampanyasının. Geçen hafta Meksika'ya gitmiş. Meksika'ya göçmenlere karşı duvar örülmesini savunuyor Donald Trump. Ancak o duvarın maliyeti konusunda sorun çıkmıştı Meksika Devlet Başkanı Nieto ile görüşmesinde. Ona atıf yapmış Clinton. Bak başarısız oldu işte demiş. Tıkandı kaldı demiş. Donald Trump da Clinton'a yanıt vermiş ABC televizyonundan. Size kimin tıkanıp kaldığını söyleyeyim. Ben tıkanıp kalmam, o tıkanıp kalır demiş Clinton'a. Tabii ki onun da Clinton'ı eleştirmek için elinde kurşunları eksik değil. Yetersiz ve etkisiz diye nitelendiriyor Hillary Clinton'ı. Özellikle Dışişleri Bakanlığı dış politikanın başındayken ve siyasetçi olarak karnesinin zayıf olduğunu söylüyor ve felaketlere sebebiyet verdiğini söylüyor. Şimdi de yasa dışı göçmenleri ülkeye doldurmaktan Amerikalı gazilere kötü muameleye yol açmak gibi durumlara sebebiyet vereceği vurgusu yapmış Donald Trump. Anketlerde nasıl gidiyor durum? CNN ORC anketine göre Clinton 43'e karşı 45 ile önde. Burada 2 puanlık bir fark gözüküyor. NBC'ye göre 42'ye 48, 6 puanlık bir fark var. Tabii Amerika'daki tartışmalarda iki haneli rakamlarla Hillary Clinton'ın alacağı görüşleri eksik değil. Fakat acaba Donald Trump bir mucizeye imza atar, bir Amerikan siyasi kurumsal yapısını şoke edecek bir zafer kazanabilir mi diye ürkenler, korkanlar da eksik değil. Evet, sığınmacılardan birkaç başlığım var sizin için. Britanya'da duvarcılar arasına katılıyor. Biliyorsunuz Türkiye Suriye sınırına duvar çekmeye başladı çoktan. Donald Trump demin de aktardığım gibi Meksika sınırında duvar çekmekten bahsediyor göçmenlere karşı. Avrupa'da duvarlar çekiliyor. Macaristan, Sırbistan ve Avusturya sınırına duvar çekti derken şimdi de meşhur Jungle diye anılan öyle bir kamp var Calais'de. Britanya ile Fransa'yı birbirine bağlayan yerde. İşte burada yaklaşık 10 bin civarında sığınmacı var ve şimdi Britanyalılar da yeni duvar inşasına girişiyorlar. Liman kenti Calais'de yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. 4 metre yüksekliğinde, 1 kilometre uzunluğunda bir duvar olacak. Vergi mükelleflerine de yaklaşık 2.7 milyon avroya mal olacakmış. Bu Calais'de mültecilerin kaldığı bir ormanlık alan var. İşte limanla orası arasındaki yolu dikenli teller ayırıyor ama bunlar telleri aşarak gemilere atlıyorlar. Kamyonların, tırların kasasına saklanıyorlar. İnsani dramlar yaşanıyor maalesef burada. Tır trafiği sık sık kesiliyor. Ve büyük bir problem halinde hem Fransa'nın hem Britanya'nın başında ama buna duvarla engel olmayı şimdi planlıyorlar. İspanya'da sığınmacı dramı var. Avrupa'ya ulaşmak için bir aracın şoför ve yolcu koltuklarının altında yapılan gizli bölmeden havasız kalmayı göze alan Afrikalı göçmenler çıkmış. Polisler kurtarmışlar onları. Yaşları 21 ile 23 arasında değişen Gineli 3 erkek ve 27 yaşında Kongolu bir kadın sığınmacı. Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye, Batı Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar Kuzey Afrika'dan. Sadece Calais değil yani Akdeniz'de de bu dram devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in de en son bir açıklaması var, raporu var. Dünya genelinde 50 milyon çocuğun çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladılar. Bunların 10 milyonu mülteci statüsünde, 40 milyonu bunun hiçbir statüsü yok. 1 milyon çocuğun sığınma talebinde bulunduğu söyleniyor. Durumları kesinleşmemiş. Kalan 17 milyonun da ülkelerdeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıkları söyleniyor. Bunların %45'i bu arada Suriye ve Afganistan'dan geliyorlar. 2015'te 78 ülkede 100 bin çocuk refakatsiz sığınma talebinde bulunmuş bu arada. UNICEF'in verdiği bu bilgilere göre durum hiç parlak değil. Gelecek kuşakların yönelimleri açısından bu koşullar altında büyümeleri durumunda. Evet, Fransız siyasetinden bir başlığım var. Cumhurbaşkanı François Hollande gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olmaya kalkarsa Fransız sosyalistlerini büyük bir hezimet bekliyor anlaşılan. Anketler en azından buna işaret ediyor. Popülaritesi en düşük liderlerden bir tanesi François Hollande. Le Figaro'nun bir televizyon kanalı için yaptığı ankete bakılırsa ilk turda elenecek eğer katılırsa. %11 ila 15 arasında oy alabiliyor. Hatta sol partiden sosyalist Jean-Luc Mélenchon %10 ile 13 arasında gözüküyor. Düşünün, çok Fransız sosyalistler için elim bir tablo çıkartıyor ortaya. Bu da tabii 2002'de Chirac'ın aradan sıyrıldığı Ulusal Cephe adayının senaryosunun tekrarı anlamına gelebilir. Şimdi kızı Marine Le Pen, o zamanlar Le Pen Ulusal Cephe adına ikinci tura kalmıştı. Sonra da Chirac seçilmişti. Bu kez kızı partinin lideri Ulusal Cephe'nin ve karşısında Sarkozy ve veya henüz bilmiyoruz sağı kimin temsil edeceğini. Sarkozy de yarışa atıldı ama Alain Juppé eski başbakan da adaylığını koymuş durumda. Fransa'da 23 Nisan'da ilk tur yapılacak bu seçimlerin ve 7 Mayıs'ta da ikinci turu gözüküyor Fransız siyasetinde. Evet, Orta Doğu'daki tartışmaların yoğunlaştığı meselede İran ve Suudi Arabistan arasındaki haç çekişmesi. Zira Suudi Arabistan'ın büyük müftüsü Abdülaziz El Şeyh, İranlıların İslamiyet öncesi belli bir kısmının Zerdüşt'le mensup olmalarından hareket ederek İranlıları Müslüman değiller, İranlılar için Müslüman değiller demeye vardırdı işleri. Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'ten, hakikaten İranlıların ve çoğu Müslümanın mensup olduğu İslam ile Vahabi din adamı ve Suudi teröristlerin inanış biçimlerindeki yobazlık, aşırılıkçılık arasında bir bağlantı yok diye tweet attı. Yanıt vermiş bu şekilde. Bütün bu tartışmaların göbeğinde geçen sene hatırlayacaksınız haç faciası meydana gelmişti. Vinçler kopmuştu bütün Kabe'nin orada. 2300'den fazla insan hayatını yitirdi. Tam rakamı da bilmiyoruz bu arada. Doğru düzgün soruşturma yapılmadığı için ama 400 İranlı hacı da can vermişti. Ve bu sene İranlılar ilk kez hacca gidemiyorlar. 30 sene kadar sonra lojistik ve güvenlik sorunlarını çözememiş durumdalar ve dini lider Hamaney, geçtiğimiz günlerde de aktarmıştım size, Suudi kraliyet ailesine ağır sözler sarf etti ve bütün Müslüman dünyaya çağrı yaptı. Hac yerlerinin kontrolünü bu küçük Suudi kraliyet ailesinin elinden alalım diye aynı çağrıyı Ruhani de tekrarlamış durumda. Ama Körfez'in Selefi Vahabi Arapları Körfez İşbirliği Konseyi aracılığıyla İran'a ağır ithamlar da bulunmaya başladılar. Bir hac çekişmesi, bu sürtüşme burada bitecek gibi gözükmüyor. Evet, son olarak şunu aktarayım ve ara verelim, söyleşimize geçeceğiz. Berlusconi'nin hayatı film oluyormuş. Oscar ödüllü İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino yönetecekmiş filmi de. Yakın çevresi ve Berlusconi anlatılacakmış. İtalya'da çok tartışmalı bir isimdi Berlusconi. Dünyada da çok tartışmalı bir isimdi hatırlayacaksınız. Brezilya'da da Dilma Rousseff azledilmişti. Çok tartışmalı bir biçimde herkesin eleştirdiği bir azille, hatta sivil darbe diyorlar. Dilma Rousseff Alvarado Başkanlık Sarayı'nı boşaltmış taraftarlarıyla birlikte. Porto Alegre kentinde konaklayacak, artık orada yaşayacak. Ama yüksek mahkemedeki mücadelesi devam ediyor. Bu tabii 13 yıllık İşçi Partisi iktidarının sembolik olarak da olsa sonu anlamına geliyor. Bundan sonrayı da göreceğiz hep birlikte. Efendim, Bob Dylan'dan One More Cup of Coffee'yi dinleyelim. Birazdan buradayız Mithat Sancar'la birlikte, Profesör Mithat Sancar'la birlikte. We'll be right back.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısında tekrar birlikteyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Mithat Sancar var. Hoş geldiniz Mithat Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Her gün Türkiye etrafında en başta Suriye olmak üzere gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Ne anlama geldiklerini ben de anlamaya çalışıyorum açıkçası. Çok hızlı bir süreç yaşanıyor. Özellikle Türkiye'deki darbe girişiminden sonra ki bir dönüm noktasında olduğunu herhalde söylemek gerekiyor. Baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'yi de Suriye'ye bakmadan anlamak, Türkiye'deki gelişmeleri tam olarak anlamlandırabilmek mümkün değil. İkisi birbirini çok yakından etkiliyor. Etkiler hale geldi artık. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye artık Suriye içerisinde askeri olarak var. 5 yıllık savaş sürecinin sonunda ve bunu da Kürt meselesiyle bağlantılandırarak sadece IŞİD'le değil, o artık bir uluslararası toplumun için bir marka, bir şekilde mağlup edilecek, herkesin yenilmesini istediği bir marka. Ama Kürtler işi karıştırıyor ya da Kürtlerin projesi diyelim, bütün bölge ülkelerini bir araya getirmiş gibi bir manzara sunuyor bize. Türkiye burada Suriye'nin kuzeyi bağlamında bu politikasında bir başarı elde edebilir mi? Bunun daha sonra Türkiye'ye yansımalarını da soracağım size.
Evet, ya öncelikle tabii neden, hangi amaçlarla, hangi hedefler için bu operasyona girişti Türkiye, onu iyi desteklemek lazım. Meselesinin IŞİD'le mücadele olmadığını söylemek zaten çok bir sırrı açığa vurmak değil, bir gerçeği herkesin bildiği bir şeyi söylemektir. Yani hani IŞİD'le mücadele gibi bir gerekçe inandırıcı değil. Tam tersine başka sebepler aramak lazım burada. Belki ilk olarak tabii IŞİD'le işbirliğini örtme gibi bir gayreti var. Yani dünya kamuoyuna ve dünya güçlerine benim IŞİD'le bir ilişkim yok. Bakın görüyorsunuz ben IŞİD'e karşı mücadele eden bir gücüm gibi bir mesaj vermek istiyor ama bunun inandırıcı bulunduğunu söylemek de zor. Çünkü sonuç itibariyle yıllarca süren bir ilişki var ve pek çok karanlık kirli boyut olduğu da dünya kamuoyu tarafından biliniyor. İkinci önemli hedef ya da diğer önemli hedefi orada özellikle Rojava'da YPG'nin ve Demokratik Suriye güçlerinin engellenmesidir. Yani burada Kürtlerin kazanım elde etmesine karşı bir sahaya girip bir operasyon gerçekleştirme niyeti var ya da o operasyonda bu kazanımları engelleme gibi bir hedef var. Sonuçta Türkiye hükümetinin esas meselesinin IŞİD olmadığı, IŞİD'le mücadele gibi bir derdinin olmadığı ortada. Eğer öyle olsaydı yıllardır o bölgeleri zaten IŞİD kontrol ediyordu ve hiçbir rahatsızlığını da bugüne kadar görmemiştik. Evet. Ama konjonktür değişti. Artık IŞİD'le ilişkiler öyle idare edilebilir durumdan çıktı. Ve dünya kamuoyunun baskısı da arttı. Şimdi bu gerçeklere baktığımızda burada başarı elde edebilir mi? Başarıdan hedefi eğer Türklerin kazanımlarını engellemekse bunu başarması çok zor. Yani Kürtler yerine beni tercih edin. IŞİD'e karşı mücadelede saha gücü olarak ben savaşırım ama Kürtlere de fazla taviz vermeyin.
Ama hocam,
hakları olmasın.
Evet ama hocam yoksa, Amerika ile Rusya'nın yani bölüyorum sözünüzü ama sonuç itibariyle 24 Ağustos'ta başladı bu operasyon. Gerçi süreç öncesinden başlamıştı bir şekilde, darbe girişimiyle başlamış bir süreçti ve o zaman bu zamandır daha henüz 1,5 ay önce tıkanmış olan dış politikası Türkiye dış politikası bir anda açılıverdi ve hani bir değerli yalnızlık üzerinden bir formülasyon yapılıp durduk ya bu dile getirildiği günden bu yana. Bir anda Türkiye Amerika'nın da Rusya'nın da bir çeşit gözdesi haline gelir gibi oldu adeta. Hani Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika'nın karada istediği modern askeri güç gibi yorumlar Batı'da çokça yer alıyor. Aynı şekilde Rusya geçit verdi zaten Türkiye'nin bir şekilde uçağının vurulmasından sonra özür süreciyle başlayan. Yani bir burada Türkiye ve de bütün bunlar da Cumhurbaşkanı'nın bizzat ve Türk yetkililerinin ısrarla burada koridoru kurdurtmayacağız burada. Hatta YPG ile işbirliğini keseceksiniz tutumu da takınarak Amerikalılara alenen ısrarlarıyla oluştu. Yani burada biraz Türkiye'nin politikalarının başarısı söz konusu değil mi? Yani Türkiye'ye rağmen daha doğrusu orada bir şey yapılabilir mi?
Şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'ye rağmen bir şeyler yapılması derken ne kastettiğimiz önemli. Türkiye'yi bütünüyle denklemin dışına atmanın çok riskli olduğunu dünya güçleri de biliyor. Yani tümüyle denklemin dışına gitmiş bir Türkiye'nin bölgede istikrarsızlık yaratacak çok ciddi bir kaynak olması olması kaçınılmazdır. O nedenle Türkiye'yi bütünüyle bir kenara bırakan, her şeyi Türkiye'ye rağmen yapan bir planın sıkıntıları da büyük olurdu. Türkiye'nin işin içinde olması kabul edildi. Zaten bu yeni bir şey değil. Aslında 3 senedir Türkiye'ye önerilen pozisyondur. Yani eğer belli ölçülerde koalisyonla etkili işbirliği, işle karşı mücadelede etkili işbirliğine girerse kendisinin de bazı talepleri dikkate alınacaktır. Bu taleplerin başında işte Türkiye bunu güvenli bölge ve uçuşa yasak alan diye formüle ediyor ama koalisyon güçlerinin özellikle ABD'nin ve Rusya'nın bunu kabul etmediği de bitmiyor. Yani Türkiye bu işbirliğine girerken daha önce üst perdeden dile getirdiği güvenli bölge ve uçuşa yasak alan taleplerini kabul ettiremedi. Çünkü daha dün yine ABD Dışişleri Sözcüsü'ne soruldu bu mesele. Güvenli bölgenin hiçbir faydası olmayacağını düşünüyoruz derken de aslında bunu reddettik anlamına. Gelen bir açıklama yaptı. Öte yandan uçuşa yasak bölgeyi hiç düşünmediklerini de belirtiyor. Bugün Rusya Dışişleri'nden yapılan bir açıklama var. Son derece Türkiye'nin ilerlemesine karşı bir kaygı duyduğunu belirtti. Yani Türkiye'ye sana tanınan alanın dışına çıkarsan işler daha da kötüye gider. Daha doğrusu işler kötüye gider. Şimdilik bu tabakat anlaşılan dar bir koridorla sınırlı. Yani ne güvenli bölge ne de uçuşa yasak alan kabul görmüş görünüyor. İŞİD'in YPG'nin dışlanması ve YPG'ye karşı bir tavır alınması talebi de kabul görmemiş. ABD YPG ile işbirliğinin devam edeceğini çok açık söylüyor. Esasen bunu söylemesi de bir jest falan değil, bir mecburiyet. Yani sahada henüz Rakka var, Halep var.
He, hocam ama Rakka'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir Rakka önerisi çıktı ortaya bugün. Aynı zamanda aslında başlıklardan biri de o Rakka.
Doğrudur. Rakka'ya acaba Rakka'ya hangi güçlerle birlikte girecek ABD ya da koalisyon kiminle hangi kara gücüyle Rakka'ya operasyon yapacak sorusu bence son derece önemli. Yani burada tümüyle Türkiye'yi dışlar mı ya da tümüyle Türkiye'nin kontrolünde bir kara harekatına girişir mi? İkisi de olmayacak gibi görünüyor. Ara formül üzerinde çalışıldığını zannediyorum. Yani ne tamamen Türkiye'yi dışarıda bırakan bir formül ne de bütünüyle bu Türkiye'nin güya desteklediği hani bu ÖSO vesairenin kontrolünde bir karar harekatı olmayacak görünüyor. YPG de bu işin içinde olacak ama nasıl olacak bunların hepsi şu an pazarlık konusu. Kısacası Türkiye eğer bugüne kadar daha doğrusu birkaç gün öncesine kadar yüksek sesle dile getirdiği hani YPG'ye karşı da bu operasyonları yürüteceğiz söylemeyi devam ettiriyorsa bir sıkıntı yaşar. Esasen 3-4 gündür bunu terk etmiş görünüyor. Yani artık açıklamalarda hiç bu konuya değinilmediğini görüyoruz. Demek ki burada sessiz ya da gizli bir mutabakat oluştu. Şu halde bunun ötesine bakacağız. Yani bu söylediğim çerçeve içinde yani dar bir koridor ve Cerablus'ta sınırlı bir kontrol çerçevesi içinde kaldığı sürece bana göre bir sorun, büyük bir sorun çıkmayacak. Ne Kürtlerle çatışma ihtimali ne de Suriye'de diğer güçlerle karşı karşıya gelme gibi büyük bir risk ortaya çıkmayacak. Sınırlı bir rol tanınmış olacak Türkiye'ye. Zaten dediğim gibi bu da 3 yıldır önerilen şeydi ama hükümet çok daha fazlasını istediği için kendi gücünü de çok fazla abarttığı için diplomatik gücünü, askeri gücünü bunları kabul etmiyordu. Bugün çok sıkışınca sanki çok şey almış gibi gösteriyor ama çok şey almış değil. 3 yıl önceki önerilere mütevazı bir şekilde geri dönmüş oluyor. En büyük tehlike Türklerle savaşmasıdır. Bunu zaten ilk günlerde denedi ve gördü. Yani eğer Türklerle herhangi bir çatışmaya girerse Rusya'yla da ABD ile de ilişkiler bozulacağı gibi bu savaşta çok büyük başka büyük sıkıntılar, başka büyük felaketler yaşanması çok muhtemel olacaktı. Şu an bunlar da fazla dillendirilmediğine göre Türkiye kendisine sunulan o mütevazı çerçeve içinde küçük rolü kabul etmiş görünüyor. Ama bu küçük rolü de öyle küçükmüş gibi göstermemek için çok fazla gürültü yapıyor. Hükümet bugün çok fazla imaj çalışması, çok fazla PR çalışması yapıyor. Yani aslında yapılan şey büyük ölçüde görüntü ve imaj yaratmaktan ibaret ama işin aslının o imaj ve görüntüyle alakası olmadığını düşünüyorum. Uluslararası koalisyonun ABD'nin ve Rusya'nın Türkiye hükümetine tanıdığı rol biraz önce çizdiğim çerçeve içindedir. Bunu açtığı anda
problem çıkacak. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi burada bir de bir yandan Amerika ve Rusya'nın Kürtlere karşı tutumuna bakmak lazım herhalde. Bir yandan da çünkü Türkiye'nin 24 Ağustos'ta Fırat Operasyonu'na başlamasıyla birlikte koridor planı bozuldu. Ve koridor, hani Afrin'le Kobani'yi bağlayacak koridor planı bozuldu. Gerçi kimileri daha güneyden dolaşır diye bir takım şeyler ortaya atıyorlar ama sonuçta güneyde de Suriye ordusu var. Ve Türkiye, YPG'de Haseke'den Suriye ordusunu attı. Belki de bölgede gerçekten müzakere edebileceği tek başkent diye belki nitelendirebiliriz Şam yönetimini. Baştan beri Cenevre'de Kürtlerin olmasını savunduklarını ve özellik görüşmelerine bir şekilde açık olduklarını düşünüyoruz. Görüyoruz daha doğrusu. Şimdi hal böyleyken burada bir ihanet var mı? İhanet yok mudur hakikaten? Yani TSK gelince Kürtlerin oynayacağı rol de küçülmedi mi? Ya da niye Kürtler böyle hissettiler? Suriyeli Kürtler birdenbire Amerikalılar bizi terk mi ediyor yine psikolojisine girdiler madem böyle?
Bence o psikoloji YPG yönetiminde yok. Kürt siyasi hareketinin genelinde de yok. Çünkü bugüne kadar ne Suriye'de ne de başka yerlerde sadece uluslararası güçlere dayanmamışlardır. Mücadelelerini, planlarını onlara bağlı hale getirmemişlerdir. Yani o nedenle ortada bir hani öyle satış ilişkisi olduğunu iddia etmek bence fazla fazla duygusal bir yaklaşım olur. Çünkü satış ilişkisinden söz edebilmek için taraflardan birinin diğerine çok bağımlı, tam bağımlı ya da olması gerekiyor.
Biraz zaten Amerikan emperyalizmi düşünüldüğü zaman çok da bağımlı yani olmaları da bir soru işareti değil mi efendim?
Şöyle söyleyelim, sadece Amerika açısından değil, bölgedeki bütün güçler, küçük veya büyük bütün güçler şartlara göre taktikler değiştiriyorlar. Dolayısıyla bazen bir güce yaklaşırlar, bazen diğer güce. Buradaki güçlerin konumunu belirleyen esas mesele kendi öz kuvvetleridir. Eğer siz sahada ve siyasette yeterince dikkate alınacak bir pozisyon üretmişseniz zaten sizinle pazarlığa, sizinle taktik araçlara girerler. Değilseniz sadece araç olarak kullanırlar ve işiniz bitince atarlar. Şimdi Suriye'de Kürtlerin öyle basit bir araç taktikte kullanılacak küçük bir oyuncu olduklarını iddia etmek kesinlikle doğru olmaz, kesinlikle mümkün değil. Son derece güçlü bir konumları var. Savaşın başından beri de tabii ki ufak tefek yanlışlar ya da bazen orta ölçekli yanlışlar yapılmış olabilir ama esas da doğru bir çizgi izlemişlerdir. Hem o güne kadar demokratik birleşik laik Suriye şiarını baştan beri dile getirmişlerdir. Hem de gereksiz savaşlara girmemişlerdir. Yani
bağımsızlık açıdan istemiyorlar değil mi Mithat Bey? Yani Suriye'den ayrılmak gibi bir hedefleri
Hayır, zaten,
yok.
Yani sadece bu mesele isteyip istememe meselesi değil, aynı zamanda realiteye bakma meselesidir. Yani Suriye'den ayrılmanın gerçekçi olmadığı, bu talebin bu şartlarda zaten büyük sıkıntılar doğuracağı ortada. Ayrıca Türk siyasi hareketinin genel tavrı da bulundukları ülkelerde çoğulcu, mümkün ölçüde özerk bölgelere dayalı bir cumhuriyet oluşturmaktır. Yani bu hem ilkesel olarak zaten savundukları bir tutumdur, hem de sahadaki şartların makul kıldığı bir seçenektir. Yani ikisi de örtüşüyor. Dolayısıyla Suriye için baştan beri temsil ettiği pozisyon PYD'nin bugün uluslararası güçlerinde çözüm önerisi haline gelmiş bulunuyor. Çözüm planı haline gelmiş bulunuyor. Yani Kürtlerin savaşın başında öne sürdükleri, önerdikleri çözüm ile uluslararası güçlerin bugün geldikleri çözüm birbirine çok yakın. Oysa mesela Türkiye'nin başta istediği Suriye ile şimdi geldiği nokta çok farklı. Yani başta istediği şey Müslüman kardeşler çizgisinde bir Suriye yönetimiydi. Oysa bugün oradan ne kadar uzakta olduğu ortada. Şimdi bu ölçülere bakarak kimin başarılı, kimin başarısız olduğunu tespit etmek daha kolay. Ve bundan sonra kimin daha fazla rol sahibi, söz sahibi olacağını tahmin etmek de daha kolay. Sonuç itibariyle yani bugün işte bazı taktik hamleler değişti diye Kürtlerin içine bu bir karamsarlık ya da bir moral bozukluğu yayma çabasını da çok fazla temelsiz, evet, gereksiz biliyorum. Suriye'de henüz dengeler yeni yeni oturmaya başlıyor. Türkiye bu işin içinde bir rol sahibi olacaktır ama bugüne kadar izlediği politikalar dolayısıyla artık bu rolünün küçük olacağı ortada. En baştan itibaren demokratik bir reşit solcu özgür Türkiye pozisyonunda Kürtlerle ittifak yapsaydı bugün bölgede ve Suriye'de çok daha büyük bir role ve söze sahip olacaktı.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Profesör Mithat Sancar'a değerlendirmeleri için. Çok teşekkürler.
Rica ederim, iyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, bugün de Eksen'in sonuna geldik. Deep Purple'dan Child in Time'ı dinleyelim. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı bere alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle